Yollar köyden de geçer.
Yollar köyden de geçer.
Tekrar merhabalar ve hayırlı günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri ve dostları. Yazdan kalma bir günde yine karşınızdayız. Sonbahar bazen beraberinde hüzün ama bazen de umut getirir. Solan ve düşen yaprakları yerine baharda yeni tomurcuklar doğacak. Aslında bazen aradığımız ve bulamadığımız soruların cevapları ta doğanın kendisinde gizli. Güzel, güneşli ve renkli sonbahar günleri de bizden, ekipten olsun. Kumanda masasında arkadaşımız Rumen, ekip arkadaşım Ani Mikhailova ve mikrofon başında ben Şevki Çakır. Her zaman olduğu gibi ilk türkümüzü sizlere armağan ediyoruz. Bu kez türküyü İbrahim Mustafa'dan seçtik. Bir dalda iki elma. Kasım'a damgasını vuran Yollar Köyden de Geçer programının konuları şöyle. Programımıza Kırcali'den gelen haberlerle başlıyoruz. Bölgede daha az tütün üreticisi kaydedildi ve kış aylarında meyve bahçelerine 1 milyon levalık destek. Yardımcımız Mestan Adalı bildiriyor. Mandritsa köyü konuklarını bekliyor. Arnavutça bölümünden arkadaşımız Maria Peeva yazdı. Bulgaristan'da sütün %55'i kayıt dışı ve ülkemizde biber talebi arz edilenden 20 kat fazladır. Programımıza katılan dinleyiciler ise şunlar. Şumen Belediyesi Yasenkovo Köyü'nden Türkçe kahveci Pristoye'de dikiş atölyesinde bizi dinliyor ve mesajını bekliyor. Razgrad Bogdanci köyüne Halime Fehim'in uzun mektubu var sırada. Kotel Malkuselu köyünden Cumasiye Kurt ise sevgili abisinin doğum günü kutlayacak. Sizler de canlı yayınımıza katılmak isterseniz telefonlarımız 963 43 64 963 02 79. Sofya'nın alan kodu 02. Yol var, uzar gider. Yol var, kısadır biter. Bulgaristan Radyosu'nun yolları ise köyden köye geçer.
Tütün Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Hasan Sabri Mehmet'in bildirdiğine göre bu yıl Kırcal ilinde 5000 ton tütün daha az üretildi. Buna sebep uzun süren kuraklık, su yetersizliği ve bilhassa düşük fiyatlardır. Tütüncüler şimdiden çok tedirgin. Satın alma kampanyası daha başlamadı. Üreticilerin kafalarında acaba ne zaman satacağız, fiyatlar nasıl olacak soruları dolaşıyor. Sorunlar bu ayın 21'inde Roma'ya yakın Debr kentinde düzenlenecek Milli Tütüncüler Toplantısı'nda gündeme alınacak. İnşallah aklı selim üstün gelir de tütüncülerin yüzleri biraz olsun güler diyoruz. Son zamanlarda Kırcal ilinde meyve ve sebzeciliğe ilgi artmaktadır. Kapıya cinsinden biberler ilgili dinleyicilerimize birkaç defa bilgi verdik. Şimdi de meyveciliğe göz atalım. Birçok yerde dikilecek toprağın hangi meyve cinsinden elverişli olduğu incelendikten sonra işe koşuluyor üreticiler. Bazı bölgelerde ceviz, diğer yerlerde elma, armut vesaire gibi yemiş türleri yetiştiriliyor. Tabii bunlara gerekli hizmet de lazımdır. Bu maksatla yalnız kış aylarında çeşitli meyve düşmanlarına karşı savaş için il meyve üreticilerine 1 milyon levanın üzerinde para salındı. Çeşitli hastalıklara karşı kaliteli savaş yürütenler elbette kazanıyor. Zannımca bir misal yeterlidir. Lozengrad köyünden Kamil Ülçev 15 dekar elmadan 20 ton ürün elde etti. Böylece de tütüne alternatif bulmuş oldu. Bulgaristan Ulusal Radyosu'na Kırcali'den Mestan Adalı.
Bakkallar satıyor karaca üzüm. Ya
Bakkallar satıyor karaca üzüm. Bu türküyü Salih Bekir söyledi. Programımız devam ediyor değerli dinleyiciler. Sırada Arnavutça bölümünden arkadaşımız Maria Peyeva'nın güzel bir yazısı var. Mandritsa köyü konuklarını bekliyor. Yunanistan sınırında Rodop Dağların en doğusunda Bulgaristan'ın tek otantik Arnavut köyü bulunuyor. Her pazar olduğu gibi bu pazarda Mandritsa köyü Aziz Dimitar Kilisesi'nin çan sesleriyle uyanıyor. Kilisede artık görev yapan din adamı yok. Fakat çanları Sultana Nine çalıyor. Sultana Nine her pazar sabahı Mandritsa ninelerinin bir araya geldiği kilisenin kapılarını açıyor. Nineler mumları yakıyor, dua ediyor ve sağlık için ikramda bulunuyorlar. Ancak bugün nineler her zamankinden çok daha heyecanlı. Gece yarısı büyük bir motorcu grubu Yunanistan yolunda konuklamak amacıyla bu son derece küçük sınır köyüne uğramış. Motor sesleri Mandritsa halkını yıllarda gerilere götürüyor. O dönemlerde bütün 3 katlı kerpiç evlerde insan yaşıyor, hatta komşu köylerden çocuklar köy okuluna geliyormuş. Köyün kuruluşuyla ilgili efsaneyi Mandritsa köyünün canlı efsanesi Maria Stoyancheva dile getiriyor ve şöyle anlatıyor. Köy 1636 yılında Güney Arnavutluk'tan buraya gelen ve sığır sürüsü sahibi 3 kardeş tarafından kurulmuştur. Efsaneye göre kardeşler Edirne yolculuğunda Türk ordusuna et ve süt temin ediyormuş. Bunun karşılığında paşa onlara istedikleri yeri seçip yerleşme hakkını vermiş. 3 kardeş buralara yerleşince mandıra kurmaya karar veriyor ve yavaş yavaş komşu köylere de süt ürünlerini satmaya başlıyorlar. Köyün ismi de buradan geliyor, Mandritsa. Yerliler ipek böceği koza üretiminin inceliklerini öğreniyor ve dut bahçeleri de dikmeye başlıyorlar. 3 katlı kerpiç evler arasında aslında ipek böceği yetiştirilmek için kurulmuş, köy ise ipek koza üretiminde önde gidiyormuş. Mandritsa köy sakinleri tütün yetiştiriyor ve esnaflık da yapıyormuş. Mesela köyde deri, fıçı, tahan dükkanları ve özel olarak çan dökme atölyesi de çalışırmış. Gelenek üzere gelinler komşu köylerden alınırmış ki çok kısa zamanda köy nüfusu 3500'e çıkmış. Yeni gelen gelinler Arnavutçayı çabuk öğrenmeleri gerekiyormuş. 400 yıl sonra yerli halk hala eski Arnavut dilini konuşuyor. Köy öğretmeni Maria Gürgieva Peyeva tarafından yayınlanan sözlükte de yerli Arnavut lehçesi yer almış. Bir zamanlar düğünler tam 3 gün 3 gece sürüyordu diye hatırlıyor Maria Stoyancheva ve sözüne şöyle devam ediyor. Damat tıraşı ile daha cumadan başlardı düğün. Cumartesi misafirliğe gidilirdi. Pazar günü ise gelinin çeyizi at arabasıyla taşınıyordu. Düğünler son derece gösterişli yapılırdı. Düğün alayı tam 3 kez çevrilirdi. Paskalya yortusunda dönme dolap vardı. Bizler çocuklar ise dönme dolapta dönebilmek için ufak para veya kırmızı yumurtayla ödüyorduk. Sirni Zagovezni yani helva yortusunda bir karnaval düzenlenir ve köyü dolaşırdık. Herkes gönlünden ne koparsa bize ikram ediyor ve daha sonra eğlenceler, alaylar başlıyordu. Genç Mandritsa sakinleri köyün şanlı tarihinden geriye sadece siyah beyaz bir resmin kalmaması amacıyla Mandritsa köyün canlanmasını hedefleyen dernek kuruyor. Amaçları köyde mülk satın almak isteyen insanları celbedip köye yeni hayat kazandırmaktır. Şenlikler, çocuk bayramları, köydeşler buluşması gibi farklı etkinliklerle bunu popülerize ediyorlar. Köy turizmi basma kalıbı aşarak turizme bel bağlıyorlar. Dernek başkanı Ivailo Petrov ise şunları anlatıyor. Buralarda tarih ve kültür turizmi gelişebilir. Köyde olduğu gibi köy çevresinde de eski kiliseler, Roma kalelerinden kalıntılar mevcut. Köyden 18 kilometre uzaklıkta Armira Antik Kalesi bulunuyor. Ayrıca buralarda zengin kuş ve bitki türleri mevcut. İklim de güzel olunca tatil için son derece elverişlidir. Köyün iki dere arasında bulunması ise balıkçılar için celbedici olabilir. Mandritsa birçok tur programında yer alıyor. 5 yıl zarfında 2 otel kurduk. Böylece aile tatili içinde mükemmel şartlar yarattık, diye anlatıyor Ivailo Petrov. Ivailovgrad otobüsünü beklerken Mandritsa nineleri bizi ev şarabı, arı balı ve incir reçeliyle uğurluyorlar. Dilekler de salcakla kalın, gidin salcakla gelin. Bir tanesi ise dünyayı misafirliğe davet ediyoruz, diyor. Değerli dinleyiciler, çalışma arkadaşlarımızdan Maria Peva'nın bir yazısını okuduk ve sizlere Bulgaristan'da bulunan tek otantik Arnavut köyünü tanıtmış olduk. Sözümüzü hemen bir Rodop köyü türküsüne bağlıyoruz. Sadık Ahmet söylüyor. Eski Piper ismini taşıyan dernek üyesi Georgi Vasilev, Bulgaristan'da arz edilen biber miktarına nazaran talep 10 ila 20 kat daha fazla dedi ve biberin iklim şartlarına, elde edilen ürüne ve pazardaki duruma bakmaksızın her zaman alıcı bulan bir sebze olduğuna dikkat çekti. Vasilev'in sözlerine göre geçen 2 yıla nazaran bu yıl biber üreticileri için bereketli bir yıldı. Örneğin 2014 yılına nazaran %45 oranında daha fazla biber üretilmişti bu yıl ve düşük fiyat da buradan kaynaklanıyor. Biber üreticileri bir araya gelip Bulgaristan'da ilk Kuzey Bulgaristan Biber Üreticileri Derneği'ni kurmuşlar. Derneğin amacı Bulgar pazarlarındaki sebze çeşitliliğini tekrar geri getirmek ve halka daha ucuz, daha kaliteli, daha lezzetli ve güvenli ürün sağlamaktır. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Tarım Ekonomisi Enstitüsü uzmanı Bujidar Ivanov, resmi kayıtlı mandralarda Bulgaristan'da elde edilen sütün yarısından az olan bir miktarının işlendiğini söyledi. Veriler, üretilen sütün yaklaşık %55'inin hiçbir kayıda geçmiyor ve resmi olmayan yollardan satılıyor. Ülkemizde ortalama süt fiyatı 29 avro senttir ki bu fiyat Avrupa fiyatlarına çok yakındır. Süt üretiminin karşı karşıya geldi. Diğer sorun da düşük süt üretimi. Avrupa'da bir inek yılda 7 ton süt veriyorsa ülkemizde bu rakam 4 tonun altında. Aynı zamanda iç piyasada bir dengesizlik de söz konusu. İneklerin %20'si süt miktarının 3'te 2'sini sağlarken geri kalan ineklerin %80'i yılda ancak 1 ton süt veriyor. Aynı zamanda her iki taraf da aynı sübvansiyon alıyor. Örneğin Romanya'da bunun bir yolunu bulmuşlar. Yılda 3,5 tonun altında süt veren ineklere sübvansiyon verilmiyor diyoruz son tarım haberimizde ve sözümü Ulviye Ahmet'in uygun bir türküsüne bağlıyoruz. Sütten ağzım yandı.
Aşka düşüp yanıma
ağzım yandı dedi Ulvi Ahmet. Değerli dinleyiciler, saatlerimiz 15.30'u geçiyor. Bizler telefonlarımızı sizler için açıyoruz. Ama ekip adına şöyle bir ricam var. Sadece doğum günü mesajlarıyla sınırlanmayalım efendim. Görüyorsunuz dünya kaynıyor. Bulgaristan da bu olaylardan geri kalmıyor. Sizler bu olayları, meydana gelen bütün bu olayları, bu tehlikeleri nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizler de lütfen görüşünüzü bir şekilde bildirin. Bulgaristan Radyosu dinleyicileri olarak.